Ayrım 11, sayfa 92. Kokvan diye yanıtladı kadın. Sen dün gelmeyecek miydin? Yük zeplinin tarifesi değişti. Yurtlardan birinde boş bir yatak var mı? 46 numara boş. Avlunun öte yanında, soldaki yapı. Sana Sabul'dan bir not var. Sabah fizik ofisinde onu görmek istiyor. Görmen istiyor. Teşekkürler, dedi Şivek. Sonra eşyalarını, kışlık bir palto ve bir çift yedek botu sallayarak geniş, asfaltlanmış avluyu geçti. Dörtgen avlunun dört bir yanındaki odaların ışıkları yanıyordu. Sessizlikte bir mırıldanma vardı. İnsanların varlığı hissediliyordu. Kent gecesinin açık, keskin havasında bir şey kıpırdıyordu. Bir çatışma duygusu, bir vaat. Akşam yemeği saati geçmemişti. Dönüp enstitü yemekhanesinden sonradan gelen birine ayıracak fazla yemek olup olmadığına bakmaya karar verdi. Adının zaten günlük listeye eklendiğini gördü. Yemek de harikaydı. Tatlı bile vardı. Konserve meyve kompostusu. Şivek tatlıları seviyordu. Son yemek yiyenlerden biri olduğu için epeyce meyve kalmıştı. Bir tabak daha aldı. Yemeği tek başına küçük bir masada yiyordu. Yakındaki daha büyük masalarda kümelenmiş genç insanlar yemeklerini bitirmiş, sohbet ediyorlardı. Argon'un düşük ısılarda davranış özellikleri, bir kimya öğretmeninin bir konferanstaki davranışını ve zamanın varsayılan eğimleri üzerine tartışmalar duydu. Birkaç kişi ona baktı ama küçük topluluklardaki insanların yaptığı gibi gelip onunla konuşmadılar. Bakışları düşmanca değildi, belki biraz meydan okur gibiydi. 46 numaralı odayı bir kamu konutunda kapıları kapalı uzun bir koridorda buldu. Anlaşılan hepsi tek kişilik odalardı. Kayıt görevlisinin kendisini niye buraya gönderdiğini merak etti. İki yaşından beri hep yatakhanelerde 4 ila 10 kişilik odalarda yaşamıştı. 46 numaranın kapısını çaldı. Sessizlik. Kapıyı açtı. Oda küçük ve tek kişilikti, boştu. Koridordan gelen ışıkla hafifçe aydınlatılıyordu. Lambayı yaktı. İki iskemle, bir masa, epeyce kullanılmış bir hesap cetveli, birkaç kitap ve yatağın üstünde düzence katlanmış el örgüsü, kavun içi bir battaniye. Burada başka biri yaşıyordu. Kayıt görevlisi bir hata yapmış olmalıydı. Dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Lambayı söndürmek için kapıyı yeniden açtı. Masada lambanın altında bir parça kağıda karalanmış bir not vardı. Şivek, fizik ofisi, sabah 2-4-1-154 Sabul. Paltosunu bir iskemleye astı. Botlarını yere koydu. Bir süre durup kitapların, yeşil kaplı kaplarında yaşam çembere basılmış standart fizik ve matematik referans kitaplarının başlıklarını inceledi. Paltosunu dolaba astı, botlarını ortadan kaldırdı. Dolabın perdesini dikkatle çekti. Odayı kapıya kadar adımladı. 4 adım. Orada bir an daha ne yapacağını bilemeden durdu. Sonra yaşam boyunca ilk defa kendi odasının kapısını kapattı. Sabul 40 yaşlarında, ufak tefek, tıknaz, düzensiz bir adamdı. Yüzündeki kıllar genelde rastlandığından daha koyu ve renkli ve sertti. Çenesi doğru düzenli bir sakala dönüşüyordu. Kalın, kışlık bir tünik giyiyordu. Görüntüsünden geçen kıştan beri onu giydiği anlaşılıyordu. Kol yenleri kirden kararmıştı. Davranışları acele ve isteksizceydi. Kopuk kopuk konuşuyordu. Tıpkı kağıt parçalarını karaladığı gibi. Homurdanıyordu. İyi hoca öğrenmelisin, diye homurdandı Şive'ye. İyi hoca öğrenmek mi? İyi hoca öğren, dedim. Neden? Uras fiziği okuyabilmen için. Arto, To, Baisk, bu adamları. Kimse onları Pravce'ye çevirmedi. Çevireceği de yok. Anares'te belki 6 kişi anlayabilir onu. Herhangi bir dilde. İyi hocayı nasıl öğrenebilirim? Dil bilgisi ve bir sözlükle. Şivek sabırlıydı. Nerede bulabilirim bunları? Burada, diye homurdandı Sabul. Küçük, yeşil kaplı kitapların dağınık durduğu rafları karıştırmaya başladı. Hareketleri sert ve rahatsız ediciydi. Alt raflardan birinden iki kalın, ciltsiz kitap buldu ve masanın üzerine attı. Atro'yu iyi hocadan okuyacak düzeye gelince bana haber ver. O zamana kadar seninle yapacak işim yok. Bu Uraslılar nasıl bir matematik kullanıyorlar? Senin anlayamayacağın bir şey değil. Burada zaman topolojisi üzerinde çalışan kimse var mı? Evet, Turet var. Ona danışabilirsin. Dersine girmene gerek yok. Gvarab'ın derslerine girmek istiyorum. Neden? Frekans ve devir üstüne çalışmaları... Sabul oturdu, sonra yine kalktı. Yerinde duramıyordu. Çekilmiyordu bu doğrusu. Yerinde duramıyordu ama yine de katıydı. Ağaç testeresi gibi bir adamdı. Zaman harcama. Ardışıklık kuramında o yaşlı kadından çok ileridesin. Yumurtladığı diğer fikirler ise beş para etmez. Eş zamanlılık ilkeleriyle ilgileniyordum. Eş zamanlılık mı? Mitis sana orada ne gibi çıkarcı saçmalıkları öğretti. Fizikçi dik dik bakıyordu. Alnındaki damarlar sert, kısa saçlarının altında şişip duruyordu. Ben de aynı konuda bir ortak çalışma dersi ayarladım. Büyü artık, büyü. Büyüme zamanı geldi. Şimdi buradasın. Burada fizik üzerine çalışıyoruz, din üzerine değil. Gizemciliği bırak ve büyü. İyi hocayı ne kadar zamanda öğrenebilirsin? Pravca'yı öğrenmek birkaç yılımı aldı, dedi Shrek. Sabul bu küçük alayı anlamamıştı. Ben 10 dekatta öğrendim. Tuğ'un girişini okuyacak kadar. Hay aksi, üzerinde çalışacak bir metne gereksinimim var. Pekala, o olabilir. Burada, bir dakika. Taşmaya yüz tutmuş bir çekmeceyi karıştırdı ve sonunda garip, mavi kaplı, üzerinde yaşam çemberi olmayan bir kitap çıkardı. Başlık altın sarı harflerle yazılmıştı ve Poilea Afio Ite gibi anlamsız bir şeydi. Bazı harflerin şekilleri de yabancıydı. Shrek kitaba baktı, sabuldan aldı ama açmadı. Onu tutuyordu. Görmek istediği şeyi, yabancı nesneyi, başka bir dünyadan gelen mesajı. Palat'ın kendisine gösterdiği kitabı, sayılar kitabını anımsadı. Onu okuyabildiğin zaman gel, diye homurdandı Sabul. Shrek gitmek üzere döndü. Sabul'un homurtusu yükseldi. O kitapları kimseye verme. Onlar genel kullanım için değil. Genç adam durakladı, geri döndü. Bir an sonra sakin, biraz da çekingen bir sesle "Anlamadım," dedi. "Başka kimsenin onları okumasına izin verme." Shrek yanıt vermedi. Sabul yine ayağa kalkıp ona yaklaştı. "Dinle. Şimdi sen Merkezi Bilim Enstitüsü'nün ve Fizik Sendikası'nın bir üyesisin. Benimle çalışıyorsun, anlıyor musun bunu? Ayrıcalık sorumluluktur, doğru mu? Paylaşmaman gereken bilgiler edineceğim," dedi Shrek kısa bir duraklamadan sonra. Cümleyi mantıksal bir önermeymiş gibi söyledi. "Sokakta bir paket patlayıcı bulsan onları önüne gelen çocukla paylaşır mıydın? O kitaplar birer patlayıcı. Şimdi beni anlıyor musun?" "Evet, iyi o zaman." Sabul arkasını döndü, belirli bir öfkeyle değil, alışkanlık haline gelmiş bir öfkeyle kaşlarını çatmıştı. Shrek elindeki dinamik lokumlarını dikkatle, tiksintiyle ve insanı yiyip bitiren bir merakla taşıyarak dışarı çıktı. İyi hoca öğrenmek üzere çalışmaya koyuldu. Sabul'un uyarısı üzerine biraz da aklına yattığından 46 numara odada yalnız çalışmaya başladı. Çocukluğundan beri birçok bakımdan başkalarından farklı olduğunu biliyordu. Bir çocuk için böyle bir farklılığın bilinci çok acı vericidir. Çünkü henüz bir şey yapmamış ve bir şey yapacak durumda olmadığından bunu mazur gösteremez. Kendi açılarından farklı olan büyüklerin varlığı böyle bir çocukluğun tek güven kaynağıdır. Shrek ise buna sahip değildi. Babası gerçekten son derece güvenilir ve şefkatliydi. Shrek ne olduysa, ne yaptıysa Palat onaylamış ve sadık kalmıştı. Ama Palat'ta bu farklılık belası yoktu. O başkaları gibiydi. Topluluk yaşamının çok kolay geldiği bütün o diğerleri gibi. Shrek'i seviyordu ama özgürlüğün ne olduğunu, bunu aşabilen tek şey olan o herkesin yalnızlığına saygı gösterme duygusunun ne olduğunu gösteremezdi ona. Bu yüzden Shrek, komün yaşantısının günlük olan ilişki ve karşılaşmalarıyla ve birkaç arkadaşının dostluğuyla dengelenen içe dönük bir yalnızlığa alışıktı. Abenay'da hiç arkadaşı yoktu. Yasakhanede kalmadığı için de hiç arkadaş edinmedi. Daha 20 yaşındayken dışa dönük olamayacak kadar kendi karakteriyle aklının garipliklerinin bilincindeydi. İçine kapanık ve uzaklarda gibiydi. Sınıf arkadaşları da uzaklığının gerçek olduğunu sezip çoğunlukla ona yaklaşmaya çalışmıyorlardı. Odasındaki dokunulmazlık kısa zamanda onun için vazgeçilmez olmuştu. Tam bağımsızlığın sonuna kadar tadıyordu. Odasından ancak yemekhanede kahvaltı etmek, akşam yemeği yemek, bir de jimnastiğe alışkın kaslarını yumuşatmak için caddelerde kısa bir günlük gezinti yapmak amacıyla çıkıyordu. Sonra 46 numaralı odaya ve yoğun cedil bilgisine geri dönüyordu. 1-2 dekatta bir, 10. gün topluluk çalışma görevine çağrılıyordu. Ama birlikte çalıştığı insanlar küçük bir toplulukta olduğu gibi yakın tanıdıklar değil, yabancılardı. Bu yüzden bu bedensel çalışma günleri yalnızlığına veya İyoca'daki ilerlemesine psikolojik bir engel oluşturmuyordu. Karmaşık, mantıksız ve çeşitli kalıplardan oluşan dil bilgisi ona zevk veriyordu. Temel kelimeleri öğrendikten sonra hızlı öğreniyordu çünkü ne okuduğunu biliyordu. Alanı ve terimleri tanıyordu. Takıldığı zaman da ya kendi içgüdüsü ya da matematiksel bir denklem nereye vardığını gösteriyordu. Her zaman daha önce vardığı yerler olmuyordu bunlar. Tolle'nin zaman fiziğine girişine yeni başlayanlar için bir el kitabı sayılmazdı. Kitabın yarısına geldiğinde Schweck artık iyi hoca okumuyordu, fizik okuyordu. Sabul'un ona neden her şeyden önce Uras fiziğini okuttuğunu anlıyordu. Anares'te son 20-30 yıldan beri yapılan her şeyin çok ilerisindeydiler. Sabul'un ardışıklık üzerine çalışmalarındaki en parlak buluşlar çoğunlukla iyi hocadan kaynak gösterilmeden yapılan çevirilerdi. Sabul'un ona sadaka gibi verdiği diğer kitapları çağdaş Uras fiziğine önüne gelen örneklerini bir çırpıda okudu. Yaşama gittikçe daha kapalılaşıyordu. Öğrenci sendikasından etkin değildi. Uyuşuk Fizik Federasyonu dışında hiçbir sendika veya federatif toplantısına da katılmıyordu. Hem toplumsal eylem hem de toplumsallığın araçları olan böyle grupların toplantıları herhangi bir küçük toplulukta yaşamanın iskeletini oluştururlardı. Oysa burada, kentte çok daha önemsiz görünüyorlardı. Herhangi biri onlar için gerekli değildi. Her zaman işleri yürütmeye hazır hem de yeterince iyi yürütecek başkaları vardı. Schweck 10. gün görevleriyle konutundaki ve laboratuvarındaki olağan temizlik işleri dışındaki zamanı tümüyle kendine ayırabiliyordu. Sık sık jimnastiği, arada bir de yemeği ihmal ediyordu ama izlediği derslerden birini, Gwarb'ın frekans ve devir üzerine çalışma grubunu hiç kaçırmıyordu. Gwarb sık sık konudan konuya atlayacak ve anlaşılmaz şeylerden anlatacak kadar yaşlıydı. Derslerine devam az ve düzensizdi. Kısa zamanda büyük kulaklı, zayıf oğlunun tek sürekli dinleyicisi olduğunu fark etti. Dersi onun için anlatmaya başladı. Oğlanın parlak, sabit, zeki gözleri kendininkileriyle karşılaştı, onu sakinleştirdi, uyandırdı. O da canlandı. Yitirdiği görüyü yeniden kazandı. Uçmaya başladı. Odadaki diğer öğrenciler kafaları karışmış veya şaşırmış, hatta eğer korkacak kadar akılları varsa biraz korkmuş bir halde ona baka kaldılar. Gwarb birçok insanı görebileceğinden çok daha geniş bir evren görüyordu. Bu daha kafaları karıştırıyordu. Parlak gözlü çocuk onu gözünü kırpmadan izliyordu. Gwarb onun gözünde kendi coşkusunu görüyordu. Sunduğu bir ömür boyunca sunduğu şimdiye kadar kimsenin onunla paylaşmadığı şeyi o alıyor, paylaşıyordu. Onun kardeşiydi. 50 yıllık bir boşluktan kopup gelen kurtuluşuydu. Bazen fizik ofisinde veya yemekhanede karşılaştıklarında doğrudan doğruya fizik hakkında konuşmaya başlıyorlardı. Ama başka zamanlarda Gwarb enerjisini bunun için yetersiz kalıyordu. O zaman söyleyecek pek fazla şey bulamıyorlardı. Çünkü yaşlı kadın da en az genç adam kadar utangaçtı. "Yeterince yemiyorsun," diyordu ona. O da gülümsüyor ve kulaklarına kadar kızarıyordu. İkisi de söyleyecek başka şey bulamıyorlardı. Enstitüdeki 6 ayının sonunda Schweck Sabul'a Atro'nun sonsuz ardışıklık hipotezinin eleştirisi adlı 3 sayfalık bir tez verdi. Sabul bir dekat sonra tezi geri verdi ve İyoca'ya çevir diye homurdandı. "Zaten çoğunu İyoca yazdım," dedi Schweck. "Çünkü Atro'nun terminolojisini kullanıyordum. Orijinalinden kopya ederim. Niçin?" "Niçin mi? O Allah'ın cezası çıkarcı Atro'nun okuyabilmesi için. Gelecek dekadın beşinde bir gemi var." "Gemi mi?" "Uras'tan gelen bir yük gemisi." Böylece Schweck ayrı bırakılmış dünyalar arasında petrol ve civa dışında başka şeylerin de gidip geldiğini keşfetti. Yalnızca kitaplar, okuduklarına benzer kitaplar değil, mektuplar da vardı. Mektuplar, mülkiyetçilere, gücün eşitsiz dağılımını temel alan hükümetlerin tebasına, devlet aygıtının öğelerini olmaya seçtikleri için kaçınılmaz olarak başkalarını sömüren ve başkalarınca sömürülen kişilere giden mektuplar. Bu tür insanlar gerçekten özgür insanlarla saldırgan olmayan, gönüllü bir fikir alışverişinde bulunuyorlar mıydı? Gerçekten eşitliği kabul edip entelektüel dayanışmaya katılabilirler miydi? Yoksa yalnızca hükmetmeye, güçlerini ilan etmeye, sahip olmaya mı çalışıyorlardı? Bir mülkiyetçiyle gerçekten mektuplaşma düşüncesi onu dehşete düşürdü. Ama bunu öğrenmek ilginç olabilirdi. Abenay'daki ilk 6 ayında onu buna benzer o kadar çok keşfe zorlamışlardı ki çok saf olduğunu, belki hala öyle kaldığını kabul etmek zorunda kaldı. Akıllı, genç bir adamın kolay kolay kabullenemeyeceği bir şey. Bu keşiflerin ilki ve hala en zoru kabul edileni iyi hoca öğrenmek ama bilgisini kendine saklamak zorunda olmasıydı. Onun için o kadar yeni ve ahlak açısından o kadar kafa karıştırıcıydı ki hala karar verememişti. Görünürde bilgisini paylaşmamakla kimseye zarar vermiyordu. Öte yandan onların Shivey'in iyi hoca bildiğinden ve kendilerinin de öğrenebileceğinden haberdar olmaları ne gibi zarar verebilirdi? Kuşkusuz özgürlük gizlilikten çok açıklıkta yatıyordu. Özgürlük içinde her zaman riske girmeye değerdi. Riskin ne olduğunu da göremiyordu zaten. Bir keresinde Sabul'un yeni Uras fiziğini özel olarak saklamak istediğini, ona bir mal Anares'teki meslektaşları üzerine bir güç kaynağı olarak sahip olmak istediğini düşünmüştü. Ama bu fikir Shivey'in düşünme alışkanlıklarına o kadar ters düşüyordu ki beyninde açıkça oluşturmakta güçlük çekiyordu. Fikir berraklaşınca da iğrenerek gerçekten iğrenç bir düşünce gibi anında bastırdı bunu. Sonra özel odada bir başka ahlaki diken olarak önünde duruyordu. Çocukken özel bir odada uyumak başkalarına hoşgörü göstermeyecekleri kadar çok rahatsız ettiğinizi gösterirdi. Bencillik etmişsiniz demekti. Yalnızlık gözden düşmeyle eş anlamlıydı. Erişkinler için özel odaların tek anlamı cinseldi. Her kamu konutunda birkaç özel oda vardı. Cinsel ilişkide bulunmak isteyen bir çift bu odalardan birine bir geceliğine bir takat boyunca ya da istediği kadar kullanabilirdi. Eşliğe başlayan bir çift ise iki kişilik bir odaya geçerdi. İki kişilik odaların bulunmadığı küçük kentlerde genellikle konutun ucuna bir oda eklenirdi. Böylece eşler katarı adı verilen uzun, alçak, dağınık yapılar o doğuda yaratılabilirdi. Cinsel eşleşme dışında yatakhanelerde yatmamak için hiçbir neden yoktu. İnsan küçük veya büyük bir yatakhane seçebilir, oda arkadaşlarını sevmezse başka bir yatakhaneye geçebilirdi. Herkes çalışması için gerekli işlik, laboratuvar, stüdyo, ambar veya ofisi bulundurabiliyordu. İnsan banyoda istediği kadar yalnız ve başkalarıyla kalabilirdi. Cinsel gizlilik özgürce elde edilebilen ve toplumsal olarak da beklenen bir şeydi. Bunun ötesinde gizlilik işlevsel değildi. Fazlalık ve israftı. Anares ekonomisi tek tek ev ve katların yapılmasını, bakımını, ısıtılmasını ve ışıklandırılmasını kaldıramazdı. Doğası gereği gerçekten yalnızlığı seven biri toplumdan uzaklaşıp kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. Bunu yapmakta tümüyle özgürdü. İstediği bir yerde kendine bir ev yapabilirdi. Ancak eğer ev iyi manzarayı veya verimli bir toprağı bozarsa komşularından başka bir yere taşınması için büyük baskı gelirdi. Daha eski Anares topluluklarından kıyılarında toplumsal türün üyelerinin değillermiş gibi davranan birçok yalnız yaşayan kişi vardı. Ama insan dayanışmasının ayrıcalık ve zorunluluğunu seçenler için yalnızlık sadece bir işlevi olduğu zaman değerliydi. O yüzden Shivey'in özel bir odaya konulmaya ilk tepkisi yarı hoşnutsuzluk, yarı utanç olmuştu. Onu neden buraya tıkmışlardı? Kısa zamanda nedenini buldu. Onun yaptığı türdeki çalışmalar için biçilmiş kaftandı burası. Eğer gece yarısı aklına bir şey gelirse ışığı açıp aklına geçeni kağıda geçirebilirdi. Günü ağrırken gelirse kalkmakta olan 4-5 oda arkadaşının konuşmalarıyla kafasından silinip gitmezdi. Hiç gelmezse ve bütün gününü masada oturup pencereden dışarıyı seyrederek geçirirse de niye tembellik ettiğini merak edecek kimse yoktu. Yalnızlık cinsellik için ne kadar istenecek bir şeyse fizik için de o kadar istenecek bir şeydi. Ama her şeye rağmen ille de gerekli miydi? Enstitü yemekhanesinde akşam yemeğinden sonra her zaman tatlı vardı. Shivey tatlıyı çok seviyor, fazla olduğu zaman da alıyordu. Vicdanı, organik toplumsal vicdanıysa hazımsızlık çekiyordu. Abenay'dan mutlaka kadar her yerdeki yemekhanelerde herkes aynı şeyi paylaşmıyor muydu? Onu hep böyle söylenmiş, hep öyle olduğunu görmüştü. Doğal olarak yerel farklılıklar vardı. Bölgesel özellikler, kısıntılar, fazlalar. Proje kampları gibi durumlarda geçici önlemler, kötü aşçılar, yaşlılar. Aslında değişmeyen bir çerçevede sonsuz farklı durum vardı. Ama malzemesiz tatlı yapacak kadar usta bir aşçı yoktu. Birçok yemekhanede her dekatta bir iki kez tatlı verilirdi. Burada her gece veriliyordu. Neden? Merkezi bilim enstitüsünün üyeleri diğer insanlardan daha mı iyiydi? Shivey bu soruları kimseye sormadı. Toplumsal vicdan, başkalarının görüşleri, çoğu ana resmini davranışını yönlendiren en büyük ahlaki güçtü. Ama onda çoğundakinden daha az güçlüydü. Bu yüzden sorunlarının çoğu başka insanların anlamadığı, kendi kendine sessizce çözmeye alıştığı türdendi. Kendisi için bazı yönlerden zaman fiziği sorunlarından çok daha zor olan bu sorunları da böyle halletti. Kimsenin düşüncesini sormadı. Yemekhanede tatlı yemekten vazgeçti. Ancak bir yatakhaneye taşınmadı. Ahlaki rahatsızlığı pratik rahatlıkla karşılaştırdı ve ikincisini daha önemli buldu. Özel odada daha iyi çalışıyordu. İş yapmaya değerdi ve odayı iyi yapıyordu. Toplum için merkezi bir işlevi vardı. Sorumluluk. Ayrıcalığı haklılaştırıyordu. Böylece çalışmaya devam etti. Kilo kaybetti. Dünya üzerinde uçar gibi yürüyordu. Fiziksel çalışma eksikliği, iş çeşitliliği eksikliği, toplumsal ve cinsel ilişki eksikliği, bunların hiçbiri ona eksilmiş gibi gelmiyordu. Özgürlük gibi geliyordu. O özgür bir insandı. İstediği şeyi, istediği zaman, istediği kadar yapabiliyordu. Yapıyordu da, çalışıyordu. Çalışıyor, oynuyordu. Tutarlı bir eş zamanlılık kuramına doğru giden bir dizi hipotez için notlar karalıyor ama bu çok önemsiz bir amaç gibi görünmeye başladı. Çok daha büyük bir amaç vardı. Eğer ulaşılabilirse birleşik bir zaman kuramı. Kendini büyük, açık bir alanın ortasında bir odaya kapatılmış hissediyordu. Alan çevresini sarmıştı. Dışarısı bir yol, açık bir yol bulabilseydi sezgisi bir saplantı haline dönüşmüştü. O sonbahar ve kış boyunca uyku alışkanlığını gittikçe de daha da azaltmıştı. Gece 1-2 saat ve gün boyunca 1-2 saat daha onun için yeterliydi. Bu tür şekerlemeler daha önceki derin uykuları gibi değildi. Sanki başka bir düzeyde uyanmaktı. Düşlerle o kadar doluydu ki canlı düşler görüyordu. Düşler çalışmasının bir parçasıydı. Zamanın kaynağına doğru yukarı akan bir ırmak gibi kendi üstüne katlandığını görüyordu. İki anın eş zamanlılığını iki elinde tutuyordu. Ellerini ayırdığında iki anın bölünen sabun köpükleri gibi ayrıldıklarını görerek gülümsedi. Tam olarak uyanmadan kalkıp günlerden beri ondan kaçıp duran matematik formüllerini karaladı. Uzayın merkezdeki bir boşluğa doğru yaklaşıp duran, çöken bir küre gibi üzerine doğru büzüldüğünü, yaklaştığını gördü. Ve boğazını bir imdat çığlığı tıkanmış, sessizce kendini sonsuz boşluğunun bilgisinden kaçmaya çalışarak uyandı. Kışın sonlarına doğru soğuk bir akşamüstü kütüphaneden eve dönerken posta kutusunda kendine bir mektup olup olmadığına bakmak için fizik ofisine uğradı. Kuzey Batışı Bölge Enstitüsü'nde kız arkadaşların hiç yazmadığından mektup beklenmesi için de bir neden yoktu. Ama birkaç gündür kendini pek iyi hissetmiyordu. En iyi hipotezlerinin yanlış olduğunu kendi kendine göstererek 6 yıllık zorlu bir çalışmadan sonra başladığını noktaya geri dönmüştü. Faz modeli kullanışlı olmayacak kadar bulanıktı. Boğazı ağrıyordu. Tanıdığı birinden bir mektup almayı ya da en azından fizik ofisinden merhaba diyecek birini bulmayı diliyordu. Ama Sabul'dan başka kimse yoktu. "Bak buraya Şivek." Yaşlı adamın uzattığı kitaba baktı. İnce bir kitap, yeşil ciltli. Kapağında yaşam çemberi. Alıp başlık sayfasına baktı. Atro'nun sonsuz ardışıklık hipotezinin eleştirisi. Kendi makalesi. Atro'nun onayı, savunması ve Şivek'in yanıtından oluşuyordu. Pravca'ya çevrilmiş ya da yeniden çevrilmişti ve Abenay'daki Üdema matbaalarında basılmıştı. İki yazar adı vardı. Sabul, Şivek. Sabul kafasını Şivek'in elindeki kopyaya uzattı ve şeytanca seyretti. Hırıltılı bir kıkırdamayla gülmeye başladı. Atro'nun işini bitirdik. İşini bitirdik o kahrolasıcı çıkarcının. Şimdi çocuksu belirsizlikten bahsetsinler bakalım. Sabul, kurumsal çalışmalarında odacı dogmanın her türlü düşünce alanına bulaştırdığı taşralık ve çocuksu belirsizlikle malul diye bahseden Eyün Üniversitesi yayını fizik dergisine 10 yıllık bir nefret besliyordu. Şimdi kimin taşra olduğunu görecekler diye sırıtarak. Bir yıllık tanışıklığı boyunca Şivek onun güldüğünü hiç görmemişti. Ayrım sonu.